Ayrım 24. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 244. 27. Ayı ile demir çelik fabrikası. Bütün gün batıdan hemen hemen hiç aralıksız kuvvetli bir rüzgar esti. Yaban kazları kuzeye doğru uçmaya çalıştıkça, rüzgar onları hep doğuya atmıştı. Akya, tilki Smyr'ın ülkenin doğu kesiminde dolaştığını sanıyor, onun için de o yana gitmek istemiyordu. Zar zor batı yolunu tutmaya çabalayarak, arkadaşlarına üst üste dönüş yaptırıyordu. Bunun için de yaban kazları çok güç ilerliyorlardı. Öğleden sonra ancak, Vestmaland'daki maden yatağı bölgelerine kadar gelebildiler. Akşama doğru rüzgar birdenbire yatıştı ve yorgun yolcular gece dinlenmesinden önce hiç olmazsa birkaç saat güçlük çekmeden uçacaklarını umdular. Ama yeniden bir bora çıktı, canlarını okudu. Kazları kağıt parçaları gibi havaya savurdu. Nils hiç ummadığı bir anda kendini boşlukta buluvermesin mi? Allah'tan ki bu şiddetli rüzgarda kurşun gibi yere inip toprağa çakılmasına imkan yoktu. Kasırga onu bir süre havada oradan oraya savurdu. Sonra da oğlancık o minicik hafif haliyle ağaçtan düşen ölü bir yaprak gibi ağır ağır yalpalıya yalpalıya aşağıya doğru inmeye başladı. Diyordu düşerken kendi kendine. Durum o kadar vahim değil. Baksana savrula savrula yere iniyorum. Yeri bir kar tanesi gibi. Herhalde Martin elini çabuk tutar, daha yere düşmeden gelir beni yakalar. Ayağının yere değdiğini hisseder etmez, yaptığı ilk iş külahını çıkarmak ve yerini belli etmek üzere onu sallamak oldu. Böylece iri beyaz kaz, onun nerede olduğunu anlayabilirdi. Bir yandan da, "Neredesin? Bak ben buradayım!" diye bağırıyordu. Beyaz kazın hala çıkıp gelmemiş olmasına adeta şaştı. Koca beyaz kuş ortalarda görünmüyordu. Bir süre sonra Nils, yaban kazlarının gökte bir çizgi halinde uçuşlarını göremez oldu. Hepsi birden gözden kaybolmuştu. Bu durumu biraz garip buldu. Ama ne korkuya ne de endişeye kapıldı. Akya veya beyaz kaz Martin gibi dostların kendisini bırakıp gidebilecekleri aklının kıyısından bile geçmiyordu. Şüphesiz Bora onları sürüklemişti. Bir yüz geri edebilseler muhakkak onu bulmaya gelirlerdi. Peki ama şu anda neredeydiler acaba? O ana kadar kazları bulayım diye gözlerini hep havaya, bulutlara dikmişti. Şimdi de çevresine bir bakındı. Düz bir araziye değil, derin bir boğazın yanına inmişti. Burası dört taraftan neredeyse dimdik inen bir yamaçla çevrili, geniş bir alandı. Toprağın üstündeki kaya parçaları arasında yosun, yaban mersini kümeleri ve bodur kayınlar birbirlerine girmişti. Kayalık yarların kimi yerinde, aşağıya düzensiz bir keçi yolunun indiği yarıklar görünüyordu. Kayalığın bir yerinde, sanki çok öncelerde açılmış gibi duran, karanlık bir çukur vardı. Nils'in bütün bir gün boyunca, maden ocağı bölgelerinde uçması işine yaramıştı. Geniş çukurun daha önce buralarda maden çıkarmış madencilerin işi olduğunu hemen anladı. "Ne olursa olsun," dedi kendi kendine. "Derhal bu oyuğun tepesine kadar tırmanmaya çalışacağım. Yoksa korkarım, yol arkadaşlarım gelip beni bulamayacaklar." Dik yamaca tırmanmaya hazırlandığı sırada, Nils birinin sert bir şekilde onu arkasından kavradığını hissetti. kulağının dibinde kaba bir sesin homurdandığını duydu.
Kimsin bakayım sen?
Nis hızla geri döndü. Heyecandan karşısında kararmış yosunlarla kaplı koca bir kayanın durduğunu sandı. Ama sonra kayanın koca koca ayakları, kafası, bir çift gözü, homurdanan kocaman bir ağzı olduğunu gördü. Ne cevap vereceğini bilemedi. Zaten bu iri hayvanın cevap filan da beklediği yoktu. Onu yere fırlattı, ayaklarıyla itip kakarak oradan oraya yuvarladı, her yerini kokladı. Neredeyse zavallıcıyı mideye indirecekti. Ama aklına başka bir şey gelerek durdu, seslendi.
Kuru gürültü, civelek. Gelin yavrularım. Çabuk gelin. Bakın burada size bir ziyafetim var.
Kirpi gibi iki ayı yavrusu çıka geldi. Daha abulduya abulduya yürüyorlardı. Tüyleri küçük köpek yavrularınınki gibi yoluk yoluktu.
Ne buldun anne?
Diye bağırıştılar.
Göster, hadi göster.
Daha önce yolda rastladığım ayılar bunlar, dedi Nis. Korkarım Smire artık benim peşimden koşmak zahmetinden kurtulmuş olacak. Ayı bir ayak darbesiyle onu yavrularının önüne itti. Küçüklerden biri onu ağzıyla kaptığı gibi kaçtı. Fakat dişlerini iyi geçiremiyordu. Çünkü oyun delisi bir ayı yavrusuydu. Eline geçirdiği bu mini mini parmak çocuğu öldürmeden önce onunla biraz vakit geçirmeyi kuruyordu. Öteki ayı yavrusu, Nils'i onun elinden almak için peşlerine düştü. Yalpalıya yalpalıya gelip yetişti, kardeşine çarptı, ikisi birden yuvarlandılar. Öfkeli öfkeli homurdanıp, acıtmadan birbirlerini dişliyor, karşılıklı pençe atıyorlardı. Nils bir an onların elinden kurtuldu, kayalık yamaca doğru atıldı, tırmanmaya başladı. İki yavru seyirtip, hallerinden umulmayacak bir çeviklikle onun peşinden tırmandılar. Oğlancıyı yakaladılar. Yosunların üstüne top gibi fırlattılar. Bir çare bir fare, bir kedinin pençeleri arasında düştüğünde nasıl çırpınır durur, şimdi çok iyi anlıyorum, dedi kendi kendine Nils. Birçok kere kaçıp kurtulmaya çalıştı. Maden ocağının eski dehlizlerine daldı, taşların arkasına sindi, kayınlara tırmandı. Ama ne yaptıysa fayda etmedi. Ayı yavruları her keresinde onu büzüldüğü delikten çıkarıp önlerine aldılar. Onu ele geçirir geçirmez nasıl kaçtığını görüp eğlenmek için koy veriyor, sonra gene yakalıyorlardı. Sonunda bu oyundan iyice yorulup bıkan Nis, kendini boylu boyunca yere attı.
''Hadi kurtar kendini!''
diye bağırdı ayı yavrulara.
''Yoksa seni yiyeceğiz!''
Yiyin, dedi oğlancağız.
Bıktım artık. Yiyin de ben de kurtulayım.
İki ayı yavrusu hemen analarını bulmaya seyirttiler.
Ana!
Diye bağırdılar.
Ayı ana, bu artık bizimle oynamak istemiyor.
İyi öyleyse,
diye cevap verdi anne ayı.
Alın onu, aranızda kardeş payı yapın.
Bu sözleri duyunca Nils öyle bir dehşete kapıldı ki hemen yeniden oyuna başladı. Yatma saati gelince ana ayı yavrularını yanına çağırdığında küçükler buldukları eğlenceden bıkmamışlardı daha. Ertesi günde aynı oyunu sürdürmeye karar verdiler. Yatarken Nils'i aralarına aldılar, ayaklarını onun üstüne koydular. Bu durumda zavallı Nilscik, onları uyandırmadan kolunu bile kıpırdatamazdı. Ayı yavruları hemencik uyudu. Nis biraz geçsin, onların ayakları arasından süzülüp kaçmayı denerim diye düşündü. Düşündü ama ne mümkün. Hayatında hiç bu kadar itilip kakılmamış, yerlerde yuvarlanmamıştı. O kadar yorulmuş, o kadar yorulmuştu ki az sonra elinde olmadan o da uyuyakaldı. Biraz sonra baba ayı gelip yamacın üstünden aşağıya indi. O yere bastıkça eski maden ocağının kıyısından taşlar, çakıllar yuvarlanıyordu. Nils bunların çıkardığı sesle uyandı. Kıpırdamaya korkuyordu. Başını yavaşça çevirip ayıyı gözetlemeye koyuldu. Bu yaşlı bir ayıydı. Korkunç geniş bir sırtı, koskocaman ayakları, kaya gibi dişleri, kötü kötü bakan ufacık gözleri vardı. Ormanın bu yaşlı kralını görünce Nils'in gövdesini elinde olmadan bir titremedir aldı. Baba ayı yavrularına yaklaşınca korkunç bir sesle homurdandı.
Benim burnuma insan kokusu geliyor.
Ana ayı soğukkanlığını hiç kaybetmeden,
böyle saçma bir şey de nereden çıkarıyorsun anlayamıyorum,
diye cevap verdi.
Gerçi bundan böyle insanlara bulaşmama konusunda anlaşmıştık. Anlaşmıştık ama gene de işlerinden biri kalkıp bizim, yani yavrularımla benim oturduğumuz şu yerde gözüksün. Halimallah sen daha kokusunu filan almaya fırsat bulamadan cenneti boylar.
Baba ayı daha fazla itiraz etmeden karısının yanına uzandı. Ana ayının sözleri onu pek de inandırmışa benzemiyordu. Hala kafasını uzatıp, burnunu çeke çeke etrafı koklamaya devam ediyordu.
Güya belli etmeden etrafı kokluyorsun. Vazgeç artık, dedi ona ana ayı. Çocuklarıma en küçük zarar dokunacak bir kimseyi yaşatmayacağımı bilecek kadar beni tanırsın herhalde. Şimdi asıl bana ne işler becerdiğini anlat bakalım. Bütün hafta boyunca yüzünü görmedim. Yeni bir barınak aramak üzere ülkeyi dolaştım. Önce Exhard'daki soydaşlarımızın ne durumda olduklarını araştırmaya Varmland'a gittim. Boşuna zahmet etmişim. Bizimkilerden kimseler kalmamış. Bütün ormanda tek bir ayı ini vardı.
Ana ayı?
Sanırım insanlar kendileri dışında hiç kimseyi yeryüzünde barındırmak istemiyorlar, dedi. Hatta onlara, evlerine, barklarına saldırılmasa, yiyecek olarak sadece dağ çileği, yeşillik ve karıncalarla yetinilse bile. Ormanda kimseye hayat hakkı yok artık. Kimsenin işimize karışmadığı, sakin sakin yaşayacağımız bir yer gerçekten var mı diye sorup duruyorum kendi kendime. Bu maden ocağında keyfimiz yerindeydi, dedi baba ayı. Ama bu gürültü makinesi kulağımızın dibine yerleştirildikten sonra huzurumuz kaçtı. En son araştırma gezimi Garpenberg'in ötesinde, Dalalo'nun doğusunda yaptım. Boş maden ocakları, iyi inler vardı. Orada insanlardan bize zararları dokunamayacak kadar uzak oluruz diye düşündüm.
Baba ayı bunları söylerken ayağa kalktı ve yeniden etrafı koklamaya başladı.
İnsanlardan söz ederken gene onların kokusunu duyuyor gibi oluyorum, dedi. İyi öyleyse, dedi dişi ayı. Madem bana inanmıyorsun, kendin etrafı bir kolaçan et. Bir insanoğlu nasıl olur da burada saklanabilir, hiç anlayamıyorum.
Erkek ayı her yanı kokluya kokluya bütün ini gezdi. Sonunda bir şey söylemeden gelip yerine yattı.
Nasıl? Haklı değil miymişim?
Diye sordu dişi ayı. Ama sana hep sanki sadece senin iki kulağınla bir burnun var gibi gelir. Baba ayı sakin sakin.
Hayırlı komşularımız olduğunu unutmamak, onun için de ihtiyatı elden bırakmamak gerekiyor,
diye cevap verdi. Aksilik bu ya. Tam o sırada ayı yavrularının biri ayağını Nils'in tam yüzünün ortasına koymaz mı? Zavallıcığın burnu kaşındı. Aksırmaya başladı. Anne ayının kocasını daha fazla oyalaması imkansızdı. İşi oluruna bıraktı. Hayvan ani bir hareketle yavru ayıları sağa sola itti, Nils'i gördü. Oğlancık kalkmaya vakit bile bulamamıştı. Karısı işe vaktinde müdahale etmese, ayı onu bir anda parçalayacaktı.
"Dur, dokunma ona!"
diye bağırdı dişi ayı.
"Çocukların o!
Bütün gün onunla öylesine oynadılar, öylesine oyalandılar ki, yarın sabah aynı zevkten yoksun olmamak için onu yemekten caydılar." Ama erkek ayı karısını iteledi.
"Anlayamadığın işe de burnuna sokma," dedi. "Ondaki insan kokusunu 100 adım öteden duymuyor musun? Onu hemen şimdi yiyeceğim. Yoksa alimallah başımıza olmadık işler açar."
Böyle diyerek ağzını açtı. Her nasılsa çocuk, sahip olduğu tek silahı, kibritlerini torbasından çıkaracak vakti bulmuştu. Deri pantolonuna sürterek bir kibrit çaktı. Alev alan çöpü ayının ağzına soktu. Hayvan kükür kokusunu duyunca burnunu çekti, sonra üfleyerek kibriti söndürdü. Ama Nils, yanmaya hazır bir çöpü daha elinde tutuyordu. İşin garibi, baba ayı, bu saldırıdan hiç de fazla heyecana kapılmış gibi görünmüyordu.
"O küçük mavi çöplerden istediğin kadar yakabilir misin?"
diye sordu.
"Yakarım elbet,"
diye cevap verdiniz.
"Hem öyle yakarım ki, istesem bütün ormanı tutuşturup kül ederim."
Böyle diyerek ayıyı ürküteceğini sanıyordu.
"Belki bir evi, bütün bir malikaneyi de yakabilirsin, ha?"
"Bunun lafı mı olur?"
"Aman ne iyi!"
diye söylendi baba ayı.
"Senin bana büyük iyiliğin dokunacak öyleyse. İyi ki seni yememişim. Buna o kadar sevindim ki bilemezsin."
Ayı böyle deyip çocuğu incitmeden ağzına aldı. İnin yamacına tırmanmaya başladı. Boyuna posuna ağırlığına rağmen akıl almayacak bir kolaylıkla ilerliyordu. Yukarıya düze çıkınca aynı canlı adımlarla doğru ormana koştu. Baba ayının koca gövdesi çalılıklı ormanda yol açmak için ağaçları, çalıları bir geminin dalgaları yarışı gibi iki yana savuruyordu. Ta ormanın sınırına, büyük demir çelik fabrikasının görülebildiği dere kıyısına gelinceye kadar hızını kesmedi. Orada durdu, yere çöktü. Çocuğu önüne koydu, pençeleri arasında onu sıkıca tuttu.
"Şu dev gibi gürültücü makineyi görüyor musun?" dedi.
Büyük demir çelik fabrikası, su kıyısındaki geniş bir alandaydı. İrili ufaklı birçok binadan meydana gelmişti. Dev gibi bacalarından kara duman kusuyordu. Yüksek fırınlardan kızıl alevler fışkırıyor, bütün pencereleri aydınlatıyordu. Şahmerdanlar, hadde makineleri durmadan işliyor, hepsi birden bu şiddetle çalışırken hava müthiş bir gürültüye kesiliyordu. Atölyelerin çevresinde dağ gibi kömür kümeleri, maden köpüğü yığınları ve tahta desteleri görülüyordu. Az ötede hangarlar, işçi evleri, güzel villalar, bir okul, toplantı salonları, depolar vardı. Ama tesislerin bu kesimi sessiz sedasız uyur gibiydi. Çocuk o yana pek bakmadı bile. Gözlerini fabrika binalarından ayıramıyordu. Ayaklarının altındaki toprak kararmıştı. Yüksek fırınların üzerini koyu mavi gök kubbe örtüyordu. Irmağın köpüklü dalgaları akıp giderken, yüksek fırınlarda etrafa ışık, alev ve kıvılcımlar saçıyordu. Nils bugüne kadar böyle bir manzaranın bir eşine daha rastlamamıştı.
"Eh!" dedi ayı. "Bakalım böyle bir dev tesisi de tutuşturabileceğini söyleyecek misin?"
Nils ayının pençeleri arasına sıkışmış kalmıştı. Kurtuluşunun ayının kendi gücü hakkında edineceği, şu veya bu ölçüdeki olumlu kanaate bağlı olduğunu çok iyi anlıyordu.
"Bina büyük olmuş, küçük olmuş, pek önemi yok," dedi. "Burayı yakabilirim istersen." "Peki öyleyse," dedi baba ayı. "Şimdi beni iyi dinle. Atalarım ta şu ağaçların yerden bitip de orman haline geldiği zamandan beri buralarda yaşadılar. Av arazileri, otlaklar, inler, bana onlardan miras kaldı. Bütün hayatım güvenlik içinde burada geçti. İnsanların başlangıçta bana fazlaca bir zararları yoktu. Dağa gelip biraz maden çıkarmak için çukurlar kazıyorlardı. Sonra küçük bir demirhane ile ırmağın kıyısına bir kulübe yaptılar. Demirhanenin faaliyeti yılda birkaç ayı geçmiyordu. O da günün belirli saatlerinde. Sadece bu belli saatler içinde demir dövülüyor, balyozlar inip kalkıyordu. O kadarına da katlanabiliyordum. Ama şu son yıllarda, onlar gece gündüz çalışan şu gürültücü makineyi oraya kurduktan sonra ne rahatım kaldı ne huzurum. Eskiden demirhanede bir tek demirci ustasıyla iki yamağı kalırdı. Şimdi bu fabrikada insandan geçilmiyor. Hiçbir yerde güvenliğim kalmadı artık. Aklıma başka çare gelmese, evimi, barkımı başka diyarlara taşımayı iyiden iyi aklıma koymuştum.
Nils kendi kendine ayının lafı nereye getirmek istediğini düşünüyordu. Ama bir şey sormasına vakit kalmadan ayı onu tekrar ağzına aldı, çabuk çabuk yürümeye koyuldu. Nils bir yeri göremiyordu. Ama gürültünün gitgide artmasından yüksek fırınlara yaklaşmakta olduklarını anladı. Baba ayı birçok kere gece karanlıkta buralara gelmiş, fabrikanın çalışmasını seyretmiş, şu gürültünün bir an olsun kesilmesi için içinden dualar etmişti. Bu yüzden yolu izi iyi biliyordu. O gezintiler sırasında kim bilir kaç kere bütün tesisatı bir vuruşta yerle bir etme isteğiyle yanıp tutuşarak pençelerini duvarlara dayamıştı. Geceliğin hayvan, kara toprakta, zaten pek fark edilmiyordu. Üstelik ayı duvarların gölgesine siniyordu. Korkusuzca atölyelerin arasından geçerek bir curuf yığınının üstüne tırmandı. Yukarı çıkınca ayağa kalktı, Nils'i yere bıraktı ve ona
"Aşağı bak bakalım," dedi. "İçeride ne var görmeye çalış."
Fabrikada Bessemer çelik makinesi çalıştırılmak üzereydi. Baba ayı körükleme son bulup, çelik kızıl bir parlayışla iki geniş kaba dökülene kadar Nils'i içeri baktırdı. Oğlan manzarayı pek sevdi. Öylesine seyre dalmıştı ki, neredeyse ayının iki pençesi arasında sıkışıp kalmış olduğunu bile unutacaktı. Derken koca ayı, onu akkor haline gelmiş, kısa, kalın bir demir külçesini, uzun, kızgın bir çelik levha haline getiren, hadde makinelerini görecek şekilde öne eğdi. Nils, bu sanki canlanmışa benzeyen demir parçalarına hayranlıkla bakıyordu. Ama asıl hayranlığı, bu ateşten yılanı demirci kıskaçlarıyla kavrayıp hatta makinesinin içinden geçmeye zorlayan çevik ve becerikli işçilere duydu. İnsan denen varlığı biraz olsun tanıyorsam, diyebilirim ki gerçek insan işte bu gördüklerimdir, dedi içinden. Ayı ona kalın çubukların yapıldığı demirhaneyi de gösterdi. Demir ve ateşle adeta oyun oynayan demircilerin ustalığını gördükçe, çocuğun şaşkınlığı bir kat daha arttı. Bu insanları ateş ve alev zerre kadar korkutamıyordu. Nils onları böyle is içinde kapkara görünce, ateşe hükmeden şeytanlara benzetti. Çocuk şu bildiğimiz insanoğlunun böyle bir güce sahip olabileceğine bir türlü inanamıyordu. Yere oturmuş baba ayı,
"İşte her gün, her gece bu," dedi. "Böyle bir şeyin kimsede ne huzur, ne sabır bırakmayacağını şimdi sen de anlamışsındır sanırım. Bütün bunların yerle bir olduğunu bir görsem ne kadar sevineceğimi bilemezsin."
"Gerçekten de öyle," diye cevap verdi çocuk. "Peki ne yapmak fikrindesiniz?"
"Ben mi? Sen bu binaları yakabilirsin diye düşünüyordum. Ben de bu sonu gelmez gürültüden kurtulmuş olurum. Doğup büyüdüğüm ülkede hayatımı yeniden kurarım."
Nils donup kaldığını hissetti.
"Eğer makineyi ateşe verirsen," diye devam etti baba ayı, "ben de senin hayatını bağışlarım. Ama bunu yapmayacak olursan, o zaman başına gelecekleri sen düşün."
Bir kere geniş atölyeler tuğladan yapılmıştı. Çocuk, baba ayı istediği kadar emir de verse, onları yakabilmenin zaten imkansız olduğunu düşündüğü içinden. Ama biraz daha kafa yorunca, bu iş hepten de olamazmış gibi gelmedi ona. Durduğu yerin hemen yanında tahtalar dizilmişti. Tahtalar kömür deposuna kadar uzanıyordu. Kömür deposuysa atölyelerin hemen bitişindeydi. Kömür bir tutuşmaya görsün. Fabrika çatısının ateş alması işten bile değildi. Yanmayan nesnelerin çevresini de hemen alevler saracak, sıcaktan duvarlar bir bir yıkılacak, makinelerin üstüne devrilecekti.
"Hadi bakalım, cevabın evet mi, yoksa hayır mı?" diye sordu baba ayı.
Nils daha o an istediğini yerine getiremeyeceğini ayıya söylemesi gerektiğini biliyordu. Ama o zaman da işin içinde hayvanın pençeleri arasında ezilip kalmak vardı. Sonunda "biraz düşüneyim," diye cevap verdi.
"Düşün bakalım. Ama şunu da bil ki, insanlar bu demir sayesinde bizim üzerimizde böyle bir üstünlük kurdular. Onun için buradaki faaliyetin durduğunu görmek bana büyük zevk verecek."
Nils, bir çıkış yolu bulmak için kazandığı kısa zamandan yararlanması gerektiğini biliyordu. Ama müthiş bir korkuya kapılmıştı. Bir türlü kafasını toparlayamıyordu.
"Hadi,"
dedi ayı.
"Evet mi, hayır mı?"
Bunu duyunca Nils birden kendine geldi. "Bu kadar sabırsız olmayın," diye bağırdı. "Önemli bir mesele bu. Düşünmem için biraz zaman lazım."
"Biraz daha düşün öyleyse," dedi baba ayı. "Ama şunu bil ki, ancak bu demir sayesinde insanlar ayılardan daha güçlü hale geldiler. Onun için buradaki işin son bulduğunu görmek benim en büyük isteğimdir."
Oğlan biraz daha vakit kazanmıştı. Bu beladan sıyrılmak için boşu boşuna kafasını yordu durdu. Ama nafile.
"Hadi bakalım,"
dedi yeniden ayı.
"Hala karar veremedin mi?"
Nils'i bir titremedir aldı. Karar vermek sandığınız kadar kolay değil, dedi. Bana biraz daha izin verin.
Peki öyle olsun, dedi ayı. Ama sonunda bir karar vermek zorundasın. İnsanlar burada, ayıların ülkesinde yaşayabiliyorlarsa bu demirin suçudur. Onun için bu kuruluşun kalktığını görmek istiyorum. Bunu anlamalısın.
Nils bunun son mola, bir çözüm yolu bulması için son fırsat olduğunu düşünüyor ama bir türlü aklını başına toplayamıyordu. Bunu beceremeyecek kadar heyecanlanmış, dehşete kapılmıştı. Öte yandan kafası hep maden bölgesinin üstünde uçarken gördüğü şeylere takılıyordu. Bu uzak, ıssız ülkede ne akıl almaz şeydi bu hayat. Demir bulunmasa, bölge hep yoksul ve boş kalacaktı. Şu fabrika daha yapılmaya başladığından beri, kim bilir kaç kişi kendine iş bulmuştu. Şimdi fabrikanın çevresini, İnsanların oturduğu evler, demir yolları, dünyanın her yanına oradan haberler gönderen telgraf telleri almıştı.
Hadi, kararın ne?
Diye üsteledi ayı.
Evet mi, hayır mı?
Nils elini alnında gezdirdi. Hiçbir çıkış yolu bulamamıştı. Ama hayır, ne olursa olsun demire, zenginler kadar yoksulların da yardımına koşmuş, onca insana ekmek kapısı açmış, şu nimete karşı hiçbir kötülük edemezdi.
Hayır, dedi. Hayır, dediğinizi yapamam.
Baba ayı ağzını açmadan onu pençeleri arasında sıkmaya başladı.
Zorla da olsa bir demir çelik fabrikasını yaktıramazsınız bana, diye devam etti çocuk. Çünkü demir, insanlar için ona saldırmayı kimsenin aklından geçiremeyeceği kadar büyük bir nimettir.
Onu bunu bilmem, dedi ayı. Bu durumda hayatını bağışlayacağımı ummuyorsun herhalde.
Nils, ayının gözlerinin içine bakarak,
hayır, ummuyorum, dedi.
Baba ayı, onu avuçlarında gitgide daha fazla sıkıyordu. Nils'in gözlerinden yaş boşanacak kadar canı yanmıştı. Ama ağzını açıp tek kelime etmedi. Hep Nils'in son anda inadından vazgeçeceğini uman ayı, bir kolunu kaldırarak homurdandı.
Peki öyleyse.
Ama daha o lafın gerisini getirmeden, Nils hemen yanı başlarında bir şakırtı duydu. O yana bakar bakmaz, bir tüfek namlusunun iki adım ötelerinde parıldadığını gördü. Baba ayıyla Nils tartışmaya dalmışlar, bir adamın ta yanlarına kadar yaklaştığını fark etmemişlerdi.
Baba ayı! Diye haykırdı Nils. Üzerinize tüfekle ateş edecekler, çabuk olun!
Ayı kaçmakla kalmadı, tutsağını birlikte götürecek zaman da buldu. Var gücüyle koşarken tüfekle arkasından birkaç el ateş edildiğini duydu. Kurşunlar kulaklarının dibinden vınlayarak geçti. Ama ayı vurulmadan kendini emin bir yere atabilmişti. Nils yarıya kadar ayının ağzındaydı. Ömründe bu geceki kadar aptallık ettiğini hiç hatırlamıyordu. Ağzını açmasa ayı öldürülecek, o da kurtulmuş olacaktı. Fakat artık hayvanların yardımına koşmaya öylesine alışmıştı ki, bunu düşünmeden kendiliğinden yapıyordu. Baba ayı, orman içinde erişilemeyecek bir mesafeye kadar koştuktan sonra durdu, Nils'i yere koydu.
Sağ ol parmak çocuk, dedi. Eğer sana haber vermeseydin, bu öldürücü kurşunlardan yakamı sıyıramayacaktım. Karşılığında ben de sana bir iyilikte bulunmak isterim. Eğer yolunun üstüne bir ayı çıkacak olursa, şimdi kulağına söyleyeceğim şeyleri ona tekrar et, yeter. Sana hiçbir fenalığı dokunmayacaktır.
Baba ayı, Nils'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra da doğru kendi yoluna gitti. Çünkü avcıların sesini hala işitir gibiydi. ve köpeklerin peşine salındığını sanıyordu. Nils ormanın ortasında böyle bir mucizenin oluşuna bir türlü akıl erdiremeden, her türlü tehlikeden uzak, kendi başına kala kalmıştı. Kazlar bütün bir akşam vakti o bölgenin üstünde durmadan uçtular. Çığırıyorlar, çevreyi gözetliyorlar ama parmak çocuğu hiçbir yerde bulamıyorlardı. Güneş battıktan sonra da uzun zaman aramaya devam ettiler. Sonunda hava öylesine karardı ki bir yere konup ister istemez uyuyakaldılar. Canları çok sıkkındı. İşlerinde Nils'in ormana düşüp öldüğüne, öylece yere serildiğine inanmayan kalmadı. Herhalde ağaçların arasından onu görmelerine imkan olmamıştı. Ertesi sabah dağın ardından güneş doğup ortalığı aydınlatınca kazlar Nils'in her günkü yerinde ortalarında uyumakta olduğunu gördüler. Onların şaşkın gaklamaları ve çığrışmalarıyla uyanan çocuk kendini tutamayıp gülmeye başladı. Kazlar olup biteni öğrenmek merakıyla yiyecek aramaya bile çıkmaktan vazgeçtiler. Çocuk ayıyla başından geçenleri ballandıra ballandıra onlara anlattı. Sonra da anlatacak başka şey yokmuş gibi durdu. "Yanınıza nasıl döndüğümü ayrıca anlatmama gerek yok herhalde," dedi. "Bunu nasıl olsa biliyorsunuz."
"Biliyor muyuz?"
diye cevap verdi kazlar.
"Bizim bir şey bildiğimiz yok. Biz seni düşüp öldü sanıyorduk."
"Bilmiyorsunuz demek," dediniz. "O zaman anlatmaya değer doğrusu. Ayı yanımdan ayrılınca bir çam ağacına tırmandım. Orada uyuyakalmışım. Tepemde bir kartalın gürültüsüyle uyandığımda şafak yeni söküyordu. Kartal üstüme indi. Beni pençeleriyle kavradığı gibi havaya kaldırdı. Sonumun geldiğine iyiden iyiye inandığıma şaşmazsınız herhalde. Ama kartal bana hiçbir kötülük etmediği gibi beni getirip buraya sizin aranıza bıraktı."
"Kim olduğunu söyledi mi?"
diye sordu beyaz kaz. Daha ben kendisine teşekkür etmeye fırsat bulamadan çekip gitti. Ben de onu aramak için Akya Ana'nın gönderdiğini sanmıştım.
"Hiç akıl alacak gibi değil," dedi beyaz kaz. "Onun bir kartal olduğundan emin misin?"
"Ben daha önce hiç kartal görmedim," diye cevap verdiniz. "Ama öylesine iri bir kuştu ki bana kartaldan başka bir şey olamaz gibi geldi." Beyaz kaz Martin, bu hikaye hakkında ne düşündüklerini anlamak için dönüp yaban kazlarına baktı. Ama sanki onlar bambaşka bir şey düşünüyor gibi gözlerini göğe, uzaklara dikmiş, sessiz sedasız duruyorlardı. Neden sonra kanatlarını açıp uçma hazırlığına geçen Akka,
"Sabah sabah karnımızı doyurmayı hepten unutmazsak herhalde iyi ederiz," dedi.
24. ayrımın sonu. Sayfa 257.